Ayrım 30.
Görünüşe göre öteki gerçekten bir iaşe memuruna ya da bir sığır alıcısına benziyordu. Sırtında branda bezinden yapılmış başlıklı bir yağmurluk vardı. Geniş konçlu yumuşak deri çizmeler giymişti. Başına yukarıdan bastırılmış sanısını veren kurşuni bir kasket takmış, eline de çift püsküllü şık bir kırbaç almıştı. Bütün bunlar mesleğinin ne olduğunu açıkça belli ediyordu. Ama hiznak, yüzü hiç de görünüşe uymuyordu. Keskin, zeki bakışlı gözler, ince dudaklarının iki tarafında alaylı bir anlam taşıyan çizgiler. Adamın sol kaşını ikide bir kaldırması, sanki etrafa kulak kabartıyormuş gibi bir hal alması, sonra her davranışında aydın bir kişi olduğunu gösteren belirtilerin bulunması. Bütün bunlar görmesini bilen, dikkatli bir insana onun hayvan alım satımıyla ya da köy işleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgisi bulunmadığını gösteriyordu. Razmiyatnov bütün bunları daha adama bakar bakmaz fark etmişti ama Hiznak'ın yüzüne sadece kısa süre şöyle bir bakmış, sonra da gözlerini adamın aşırı derecede geniş omuzlarına indirmiş ve elinde olmayarak gülümsemişti. Amma da iaşe müdürleri türedi, hepsi seçme, haydut gibi adamlar. Bunlara hayvan alım satımı değil, geceleri köprü altlarında pusu kurup da bizim Sovyet ticaret memurlarının yolunu keserek soygunculuk yapmak yakışır, diye düşündü. Güçlükle ciddi durmaya çalışarak, ''Bizden istediğiniz mi var?'' diye sordu. ''Kolhozculardan kendilerine ait hayvanları satın alıyoruz. Büyükbaş hayvanları da, domuzları da alabiliriz. Yalnız şimdilik kümes hayvanlarıyla ilgilenmiyoruz. Belki kışın onları da alırız.'' Fiyatlarımız kooperatifteki fiyatların aynıdır. Besili hayvanlar için biraz daha fazla veriyoruz. Anlarsınız ya başkan arkadaş. Bizim madencilerin işi ağırdır. Madenlerde çalışan işçi arkadaşlarımızı gerekli şekilde beslemek zorundayız. Daha az yiyecek veremeyiz. Razmiyatnov avucu ile hafif masaya vurarak ''Kimlik kağıtlarınız?'' dedi. Her iki iaşe memuru da masanın üzerine hangi ödevi almış olduklarını belirten evrakı koydular. Her şey tamamdı. Mühürler, imzalar, damgalar yerli yerindeydi ama Razmiyatnov gene de kendisine sunulan kağıtları uzun uzun titiz bir tavırla gözden geçirdi. Bu arada Boyko'nun yanındaki arkadaşına dönerek göz kırptığını, ikisinin de gülümsediklerini, hemen sonra da ciddileştiklerini fark etmedi. Sonra Boyko açıktan açığa gülümseyerek Razmiyatnov'un davetini beklemeden serbest bir tavırla pencerenin yanındaki iskemleye oturdu. ''Bizim kağıtların sahte olduğunu mu sanıyorsunuz?'' diye sordu. ''Hayır, sahte olduklarını sanmıyorum. Yalnız neden ille bizim kolhozu seçtiğinizi düşünüyorum.'' Razmiyatnov bunu sorarken şakacı bir tavır takınmamıştı. Ciddi konuşuyordu. İlle neden mi size geldik? Biz yalnız sizin kolhoza gelmeyi düşünmedik ki. Daha önce size komşu 6 kolhoza uğradık. Oralardan 50 baş hayvan aldık. Bu arada 3 çift de yaşlı, artık iş görmeyen öküz, birkaç buzağı, artık süt vermeyen inekler, keçiler, 30 kadar da domuz aldık. Kapının yanında duran geniş omuzlu iaşe memuru şefinin sözünü düzelterek 37 dedi. ''Ha doğru, 37 domuz aldık. Hem de çok elverişli fiyattan. Sizden sonra da başka köylere gideceğiz.'' Razmiyatnov merakla ''Hesabı hemen mi göreceksiniz?'' diye sordu. ''Hemen ya. Gerçi yanımızda pek büyük para almıyoruz. Biliyorsunuz ya arkadaş Razmiyatnov, zaman kötü. Başımızı belaya sokmayalım. Onun için her ihtimale karşı yanımıza çek aldık.'' Razmiyatnov arkasını iskemlenin arkalığına dayayarak güldü. ''Yok canım, gerçekten elinizden parayı alırlar diye mi korkuyorsunuz? Ayol siz karşınıza çıkanı bir güzel soyabilir, üstelik sırtındaki elbiseleri bile sıyırırsınız.'' Boyko hafifçe gülümsedi. Pembe yanaklarında kadın yanağındakilere benzer gamzeler vardı. Hizyak kayıtsız bir tavırla dalgın dalgın pencereden bakıyordu. Başını büsbütün dışarıya çevirdiği anda Razmiyatnov sol yanağındaki kulağının ucundan çenesine doğru uzanan derin yara izini gördü. ''Bu yara bir savaş anısı olarak mı kaldı sana?'' diye sordu. Hiznak çevik bir hareketle döndü. Gene hafifçe gülümsedi. ''Yok canım, ne savaşı? Sonradan oldu.'' ''Ben de öyle düşündüm ya. Pek kılıç darbesine benzemiyor. Karın mı tırmıkladı yoksa?'' ''Hayır, karım uslu kadındır. Bu iz içki yüzünden oldu. Arkadaşın bir bıçak çekmişti.'' Razmiyotnov gizli bir amaç taşımadan sorularına devam ederek saf saf, ''Gösterişli adamsın. Bu yüzden karın tırmık attı sandım. Madem nedeni o değil, herhalde bir başkası gene karı yüzünden yapmıştır bu işi sana. Bir sevgili yüzünden olmuştur, öyle değil mi?'' diye sordu. Bir taraftan da gülerek parmaklarıyla bıyıklarını düzeltiyordu. Hiznak alaylı alaylı gülümsedi. ''Sen de her şeyi hemen anlıyorsun başkan.'' ''Ne yapalım? Üzerime aldığım ödevler beni böyle her şeyi önceden düşünmeye zorluyor. O yüzündeki yara izi bıçaktan değil, kılıçtan kalma. Bu iş bana yabancı değil. Hem ben ne kadar papazsam sen de o kadar İAŞ memurusun. Ben öyle görüyorum. Suratın da basit adamın yüzüne benzemiyor. Ellerin de öyle. Bu eller ömürleri boyunca öküz boynuzuna değmemiştir. Soylu bir adamın eli gibi. Gerçi azıcık iri ama derileri bembeyaz.'' ''Hiç olmazsa güneşe tutup yaksaydın ya, ellerin belki biraz kararırdı. Sonra da gübrenin içine daldırmalıydın. Ancak o zaman senin İAŞ memuru olduğuna inanırdım. Elinde kırbaçla dolaşmana gelince, o da bir şey değil. Çünkü kırbaçla beni hiç aldatamazsın.'' Hiznak artık hiç gülümsemeden, ''Gerçekten gözünden bir şey kaçmıyor başkan.'' diye tekrar etti. ''Yalnız seninkisi tek taraflı bir açık gözlülük. O yüzündeki yara gerçekten kılıç yarasıdır ama sana bunu hemen açıklamak istemiyorum. Bir zamanlar beyazların yanında hizmet ettim. Bu iz o zaman oldu. Böyle şeyleri kim hatırlamak ister Allah aşkına? Ellerime gelince, çoban diyelim ya ben, hayvan alıcısıyım. Benim işim para saymak, buzağların kuyruklarını kıvırmak değil. Demek halim hoşuna gitmedi, öyle mi arkadaş Razmiyotnov? Belki de haklısın. Daha bu İAŞ memurluğuna yeni başladım. Ondan önce ziraat mühendisiydim. İçki içtiğim için işimden çıkardılar. Bu yüzden mesleği değiştirmek gerekti. Şimdi durumu anlıyor musun sayın başkan arkadaşımız? Beni açık açık konuşmaya zorladın. Ben de işte günah çıkarır gibi sana her şeyi söyledim. Senin günah çıkarmanı ne yapayım ben? Vız gelir bana onlar. Senin günahını GPU'dakiler çıkarsınlar da sana biraz kutsal ekmek yedirsinler. O zaman anlarsın dünyayı. Bana gelince senin durumun beni hiç ilgilendirmez. Razmiyotnov bunu söyledikten sonra sert tavrını hiç değiştirmeden Maria buraya gel diye seslendi. Yandaki odadan çekingen tavırlı bir genç kız geldi. Köy meclisinde nöbetçi memurdu. Razmiyotnov ona hemen Nagulnov'a koş. Söyle çabuk buraya gelsin. Bir ayağı orada, bir ayağı burada olsun. Acele bir iş var dersin diye emretti ve dikkatle önce Hiznak'ı sonra Boyko'yu süzdü. Hiznak şaşkın bir tavırla Razmiyotnov'a baktı. Çok alınmış gibi o geniş omuzlarını kaldırıp bankın üzerine oturdu. Sonra öbür tarafa döndü. Boyko ise kahkahalar atmaktan kendini güç alıkoyarak tutuyordu. Sonunda tiz bir sesle ''İş başında titizlik buna derler işte. Bak bunu çok beğendim. Şimdi yakalandın mı arkadan Hiznak? Hem de nasıl yakalandın kız kıvrak?'' dedi. Ellerini şişman dizlerine vuruyor, iki büklüm oluyor, öylesine candan, öylesine dost bir tavırla gülüyordu ki Razmiyotnov ona gizleyemediği bir şaşkınlıkla baktı. ''Sen ne gülüyorsun şişko? Kasabaya gidince gözyaşı dökmeyesiniz. Ona bak sen.'' ''İster gücenin ister gücenmeyin, kimliğinizi ortaya çıkarmak için ikinizi de bölgeye göndereceğim. Çünkü gözüme azıcık şüpheli göründünüz, İAŞ memuru arkadaşlarımız.'' Boyko gülmekten yaşaran gözlerini sildi, dolgun dudakları hala gülümsüyordu. ''Peki kimlik kağıtlarımıza ne diyeceksin? Onları gözden geçirdin ya, sahte olmadıklarını kabul ettin ya.'' Razmiyotnov can sıkıntısıyla... ''Resmi kağıt ne de olsa kağıttır. Adamın görünüşü ise başka şey. Tıpkı tabela gibidir.'' dedi. Sonra hiç acele etmeden sigara sarmaya başladı. Kısa süre sonra içeriye Makar Nagulnov girdi. Selam vermeden başı ile İAŞ memurlarını işaret ederek Razmiyotnov'a ''Bunlar da kim?'' diye sordu. ''Kim olduklarını kendilerine sor.'' Nagulnov İAŞ memurları ile konuştu. Kimliklerini inceledi. Sonra Razmiyotnov'a döndü. ''İyi ya işte, ne olmuş ki? Beni ne diye çağırdın? Adamlar sığır almaya gelmişler, varsın alsınlar.'' Razmiyotnov birden öfkelendi ama gene de kendisini tutmaya çalışarak oldukça sakin bir tavırla ''Hayır, ben bunların gerçekten kim olduklarını anlamadan buradan zırnık alamazlar.'' dedi. ''Bu herifler hoşuma gitmedi, anladın mı şimdi meseleyi? Hemen kasabaya göndereceğim, orada kimliklerini kontrol etsinler, ondan sonra varsın istedikleri kadar sığır alsınlar.'' Bunun üzerine Boyko söze karıştı. Arkadaş Razmiyotnov, senin o kıza söyle, buradan çekip gitsin. Konuşulacak bir iş var. Aramızda ne gibi gizli şey olabilir ki? Boyko yine alçak sesle ama bu sefer emreder gibi, sana ne dedikse onu yap, dedi. O zaman Razmiyotnov adamın sözüne uydu. İçeride yalnız kaldıklarında Boyko ceketinin iç cebinden küçük, kırmızı bir kimlik kartı çıkardı. Onu Razmiyotnov'a uzatarak gülümsedi. Oku bakalım açık göz kerata. Madem maskemiz düştü, artık elimizdeki kozları da açıklayalım. Mesele şu arkadaşlar. İkimiz de bölge GPU teşkilatındanız. Orada çalışıyoruz. Buraya da bir adamı aramaya geldik. Bu tehlikeli politik işlere girişen, hükümete düşman, tertipler hazırlayan, koyu ihtilal düşmanı bir adamdır. Dikkati üzerimize çekmemek için İAŞ memuru kıyafetine bürünmeyi uygun bulduk. Böyle çalışmak daha rahat oluyor. Sizin anlayacağınız, köylerde dolaşıyoruz, halkla konuşuyoruz, böylece er geç o ihtilal düşmanı herifin izine rastlayacağımızı umuyoruz. Razmiyotnov, ne diye kim olduğunuzu bana hemen söylemediniz arkadaş Guluhov, o zaman aramızda hiçbir anlaşmazlık çıkmayacaktı ki, dedi. Ne yapalım, gizli çalışmak için böyle davranmak zorundayız sayın arkadaş Razmiyotnov. Bu işi sana Davidova bir de Nagulnova açsaydık, bir hafta sonra bütün Gremya Çilok kim olduğumuzu öğrenirdi. Allah aşkına size hemen işi açıklamadık diye gücenmeyin. Size güvenmediğimizden değil ama ne yapalım ki bizim için çok önemli olan bir planı suya düşürmeye hakkımız yok. Asıl adı Guluhov olan Boyko, bunların nezaket gösterdiğini belli eden bir tavırla anlattıktan sonra Nagulnov'un gözden geçirdiği kırmızı kimlik kartını cebine soktu. Nagulnov, kimi aradığınızı sorabilir miyiz? Diye sordu. Boyko Guluhov hiç konuşmadan kalınca cüzdanını karıştırarak bir şeyler aradı. Sonra tombul avcunun üzerine dikkatle vesikalık bir fotoğraf koydu. Razmiyotnov ile Nagulnov masanın üzerine eğildiler. Dört köşe mini mini fotoğrafta onlara candan bir ifadeyle gülümseyen yaşlıca bir adam bakıyordu. Geniş omuzları, öküz boynu gibi kalın bir boynu vardı. Ama dudaklarındaki o yalancı gülümseyişle yüzüne kurt gibi yırtıcı bir anlam veren dar alnı, derine gömülmüş acı acı bakan gözleri, aynı zamanda köşeli kalın çenesi arasında öylesine çelişme vardı ki Nagulnov sadece alaylı alaylı güldü. Razmiyotnov ise başını sallayarak "Evet, hiç de hoş adama benzemiyor," dedi. Boyko Guluhov vesikalık fotoğrafı kenarları tarazlanmış beyaz bir kağıda dikkatle sarıp tekrar cüzdanının içine sakladı. Düşünceli düşünceli, "Biz bu amcayı arıyoruz işte," dedi. Soyadı Polovsev, adı da Alexander Anisimovich. Eskiden Beyaz Ordu'da Kazak yüzbaşısıymış, ceza bölüğündeymiş. Potelkov ile Krivoşlikov'u idam eden mangada bulunuyormuş. Son zamanlarda başka bir adla öğretmenlik yapmış, sonra kendi kasabasında oturmuş. Şimdi kanuna aykırı faaliyette bulunuyormuş. Sovyet idaresine karşı ayaklanma hazırlayanlardan biriymiş. Ajanlarımızın verdiği bilgiye göre buralarda, sizin bölgede bir yerde saklanıyormuş. İşte bizim bu herif hakkında bildiğimiz bu kadar. Burada yaptığımız konuşmayı Davidova'da söyleyebilirsiniz ama başka hiç kimseye açıklamayın. Size güveniyorum arkadaşlar. Haydi şimdilik Allah'a ısmarladık. Bizimle konuşmanız gerekmedikçe bizi aramayın. Böyle olması daha iyi. Bunu siz de kabul edersiniz. Eğer bizim için önemli bir haberiniz olursa beni köy meclisine gündüz ama yalnız gündüz çağırtırsınız. Köylüler benden şüphelenmesinler diye. Son olarak da şunu söyleyeyim. En iyisi çok dikkatli olun. Geceleri sokağa çıkmayın. Polovsev'in bir saldırıya yelteneceğini sanmıyorum. Kendisini ele vermek istemez ama gene de sakıngan davranmaktan zarar gelmez. Dediğim gibi en iyisi geceleri çıkmamaktır. Çıkarsanız bile yalnız çıkmayın. Yanınızda daima silah bulunsun. Gerçi görüyorum ki zaten silahlarınızı üzerinizde taşıyorsunuz. Belki yanılıyorum ama bana öyle geldi ki sen arkadaş Razmiyotnov, Hiznak ile konuşurken cebinde iki defa tabancanın toplusunu çevirdin, öyle değil mi? Razmiyotnov gözlerini kısarak başını öbür tarafa çevirdi. İmdadına Nagulnov yetişti. Üzerime ateş ettiklerinden beri biz de kendimizi savunmaya hazırlanıyoruz, dedi. Boyko Guluhov alaycı bir tavırla gülümseyerek, Öyle görüyorum ki yalnız savunmaya değil, saldırmaya da hazırlanmışsınız. Laf arasında söyleyeyim, senin öldürmüş olduğun yırtık denilen Timofey Damakov bir zamanlar bu Polosyev'in örgütündeymiş. Örgütün bazı üyeleri sizin köydeymiş, dedi. Bunu laf arasında söylemişti ama belliydi ki İAŞ memuru olup biten her şeyi biliyordu. Devam etti. Sonradan nedense o örgütten çıkmış. Sana da Polosyev'in emri üzerine ateş etmemiş. Ateş etmesinin nedeni tamamen kendisini ilgilendiren bir durummuş. Nagunov evet der gibi başını salladı. Boyko Gluhov ise ders verir gibi ölçülü, sakin bir tavırla konuşmaya devam etti. Timofey Damaskov'un bilinmeyen bir nedenle Polosyev'in grubundan ayrılarak tek başına çalışan adi bir haydut haline geldiğini gösteren şeylerden biri de şudur. Ta bağımsızlık savaşından beri Damaskovların ambarında saklı olan, sonra da Davidov tarafından ortaya çıkarılan mitralyözü kendisi gibi düşünen Polosyev'e vermeyi daha uygun bulmuş. Ama asıl önemli olan bu değil. Bizim ödevimizin ne olduğunu kısaca şöyle bir belirtmek istiyorum. Biz Polosyev'i yakalamak zorundayız. Yalnız onu. Üstelik mutlaka diri olarak yakalamak zorundayız. Şimdilik sağ salim elimize geçsin yeter. Grubundaki üyeleri sonradan zararsız hale getiririz. Şunu da söyleyeyim ki Polosyev koca bir zincirin tek halkasıdır. Tabii öyle önemsiz bir halkası değil. Bu yüzden onu arayıp tutuklama işini bölgedeki arkadaşlara değil bize verdiler. Bu işte gücenecek bir taraf olmasın diye bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizin bölgede bulunduğumuzu yalnız bu bölgenin GPU örgütü başkanı biliyor. Nesterenko bile bilmiyor. Zaten o bölge parti sekreteridir. Ne diyor öyle önemsiz bir takım İAŞ memurları ile ilgilensin? Onun işi kendi bölgesindeki parti işlerini yönetmek. Biz de kendi işimize bakarız. Şunu da belirteyim. Şimdiye kadar buraya gelmeden uğradığımız kolhozlarda oynadığımız role hemen inandılar. Yalnız sen Razmiyotnov, Hiznak'tan şüphelendin. Tabii arkadaşı olduğum için benden de. Bizim gerçek birer İAŞ memuru olmadığımızı anladın. Doğrusu bu senin ne kadar keskin görüşlü olduğunu gösteriyor. Gerçi nasıl olsa size kim olduğumuzu açıklamak zorunda kalacaktık. Çünkü yıllardır yaptığımız bu işlerde kazandığımız yeteneklerle ve sezgilerimizle o Polosyev denilen adamın buralarda sizin köyde saklandığını hissediyoruz. Önce Alman Savaşı ile Bağımsızlık Savaşı sırasında cephede onunla beraber savaşmış olanları bulmaya çalışacağız. Bay Polosyev'in hangi birliklerde hizmet ettiğini öğrendik. Herhalde o zamanki savaş arkadaşlarından birinin evine yamanmıştır. İşte bütün anlatacağım bu. Gitmeden önce sizinle gene görüşeceğiz. Haydi şimdilik Allah'a ısmarladık. Boyko Gluhov gitmek üzereyken eşikte durup Nagunov'a baktı. Karının nerede olduğunu, ne yaptığını bilmek ister misin? Diye sordu. Makar'ın yanaklarında mora çalan lekeler belirdi. Gözleri de daha koyu bir renk aldı. Hafifçe öksürerek alçak sesle, ''Nerede olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Biliyorum ya. Nerede peki?'' ''Madenciler şehrinde.'' ''Ne yapıyor? Orada hiç kimsesi yok ki. Ne akrabası ne de ahbapları var.'' ''Karın orada çalışıyor.'' Makar neşesiz bir tavırla gülümsedi. ''Ne iş yapıyor?'' Madende kamyonları boşaltma işinde çalışıyor. Bizim örgütteki arkadaşlar iş bulmasına yardım ettiler. Ama tabii o kendisine kimin yardım ettiğini bilmiyor. Hem bir şey söyleyeyim mi? Çok da iyi çalışıyor. Hatta bence çok başarılı. Aynı zamanda artık ağırbaşlı davranıyor. Yeni ahbap edinmiyor. Eski ahbaplarından hiç kimseyle de görüşmedi. Nagunov, onu orada kim ziyaret edebilir diye sordu. Görünüşte tam anlamıyla sakindi. Yalnız sol gözünün üst tarafı hafifçe seyiriyordu. Kim ziyaret eder olur mu? Timofey'in arkadaşları bile gidip görebilirler onu. Yoksa böyle bir düşünceyi hiç aklına getirmiyor musun? Yalnız bence kadın bütün hayatını yeni baştan gözden geçirmiş galiba. Geçirince de aklı başına gelmiş. Bu nedenle onunla ilgilensen iyi olur arkadaş Nagunov. Nagunov daha yavaş bir sesle, ''Neden ilgilenecekmişim onunla yani?'' diye sordu. Ayağa kalktı. Hafifçe öne doğru eğilerek uzun ellerini masanın iki tarafına dayadı. Yüzü sapsarı olmuştu. Derisinin altında sert adaleleri kımıldayıp duruyordu. Sözlerini seçerek her zamankinden daha yavaş dura dura konuşmaya başladı. Sen buraya niçin geldin laf meraklısı arkadaş? İş yapmaya değil mi? O halde git işinle ilgilen. Beni teselli etmeye kalkışma. Senin teselliğine ihtiyacım yok. Endişelerin de bize vız gelir. Gece mi sokağa çıkarız, gündüz mü? O bizim bileceğimiz iş. Ömrümüzü nasılsa tamamlarız. Sizin budalaca öğütlerinize ihtiyacım yok. Yabancı dadı da istemiyoruz, anladın mı? Haydi çek arabanı buradan. Fazla konuşmaya başladın. Neredeyse içinde konuşacak laf kalmayacak. Bir de çekiz diyorlar sizlere ha? Sana bakıyorum da gerçekten GPU örgütünün sorumlu kişilerinden biri misin? Yoksa gerçekten sığır alıcısı mısın? Laf ebesi misin? Bilemiyorum. Biz senin gibilere sadece geveze deriz. Fazla konuşkan olmayan Hiznak içinde bir utanç duydu. Şefine biraz mat olduğunu düşünerek memnunlukla bakıyordu. Nagunov ise masanın öbür tarafından dolaştı, belindeki kemeri düzelterek kapıya doğru yürüdü. Her zamanki gibi giyimi tertemizdi, dimdik yürüyordu. Her halinde askerce bir gösteriş vardı. Nagunov çıktıktan sonra odanın havasında bir gerginlik ve sessizlik oldu. Boyko Guluhov küçük parmağıyla burnunun üzerine kaşıyarak, "Gerçekten de belki karısından söz etmemem daha doğru olurdu. Öyle anlaşılıyor ki gidişinden sonra duyduğu acı devam ediyor," dedi. Razmiyetnov da aynı kanıdaydı. "Evet, bu konuyu hiç açmasaydınız daha iyi olurdu. Bizim Makar kirpi gibidir. Dokundun mu hemen dikenlerini çıkarır. Aynı zamanda o temiz yüreğine kirli kunduralarıyla girmeye kalkışan olursa bundan pek hoşlanmaz." Hiznak elini kapının tokmağına atarak, "Ziyan yok, toparlar kendini," diye ortalığı yatıştırmak istedi. Razmiyetnov huzursuz havayı dağıtmak için, "Sen bana şunu söyle arkadaş Guluhov," dedi. "Sığır alım satımı ne olacak? Gerçekten sığır alacak mısınız yoksa ev ev dolaşıp yalnız fiyat mı öğreneceksiniz?" Boyko Guluhov bu saf soruyu işitince neşelendi. Gergin yanaklarında gene gamzeler belirdi. "Sen gerçekten de iyi çiftçiymişsin belli," dedi. "Sığırı gerçekten satın alıyoruz. Parasını da peşin ödüyoruz. Sen bizim alacağımız sığırlar için merak etme. Hayvanları madenciler şehrine sürüyle göndeririz. Madenciler de gönderdiklerimizi iştahla yerler. Ama bize teşekkür bile etmeyecekler. Çünkü yeter derecede beslenebilmeleri için sığırları onlara hangi yüksek örgütün gönderdiğini bilmeyecekler. Görüyorsun ya bizim işleri kardeşim." Razmiyetnov konukları geçirdikten sonra uzun süre masasının başında kaldı. Kollarını açıp dirseklerini önüne dayamış, yumruk yaptığı ellerini de çenesinin altına koymuştu. Aklına takılan bir düşünce ona hiç rahat vermiyordu.